Gülün Adı, Umberto Eco, 37. Ayrım. Hepsi buydu. Kanımca çok azdı, hiçbir şey değildi. Neredeyse bir delinin saçmalarını andırıyordu. Bunu William'a söyledim. Olabilir. Benim çevirimden ötürü kesinlikle daha da deli saçması gibi görünüyor. Yunanca'yı oldukça iyi bilirim. Gene de Venantius'un ya da kitabın yazarının deli olduğunu varsaysak bile bu, bunca insanın önce kitabı saklamalarını, sonra da ortaya çıkarmalarını açıklamaz. Hepsi de deli değil ya bu insanların. Peki burada yazılı olan şeyler gizemli kitaptan mı alınmış? Venantius tarafından yazılmış olduklarına kuşku yok. Sen de görüyorsun. Eski bir parşömen değil bu. Bunlar onun kitabı okurken aldığı notlar olmalı. Yoksa Venantius Yunanca yazmazdı. Finis Afrika'dan çalınmış ciltleri rastladığı bazı cümleleri kısaltarak kopya ettiğine kuşku yok. Kitabı yazı salonuna götürmüş, okumaya başlamış. Kendisini önemli görünen şeyleri yazmış. Sonra bir şey olmuş. Kendini iyi hissetmemiş ya da birisinin yukarı çıktığını işitmiş. Bunun üzerine kitabı tuttuğu notlarla birlikte gene masanın altına koymuş. Belki de ertesi akşam gene almak üzere. Ne olursa olsun, bu sayfa gizemli kitabın yapısını yeniden oluşturmak için elimizdeki tek olası çıkış noktası. Katilin yapısını da ancak bu kitabın yapısından çıkarabiliriz. Çünkü bir nesneyi elde etmek için işlenen her cinayette nesnenin yapısı, katilin yapısı hakkında belli belirsiz de olsa bize bir fikir verir. Bir avuç altın için adam öldüren birisi açgözlü bir insandır. Kitap için öldürense o kitabın gizlerini kendine saklama kaygısı içindedir. Bunun için de elimizde bulunmayan kitapta ne yazılı olduğunu öğrenmeliyiz. Peki bu birkaç satırdan hangi kitabı olduğunu anlayabilecek misiniz? Sevgili Adso, bunlar anlamı sözcükleri aşan kutsal bir metnin sözlerine benziyor. Bu sabah kilerciyle konuştuktan sonra onları okurken birden burada da bilgelerin gerçeğinden farklı bir gerçeğin taşıyıcıları olarak basit insanlara ve kötülüklere seslenildiğini anladım. Kilerci garip bir karmaşıklığın onu Malachi'ye bağladığını anlatmak istedi. Malachi, Remigio'nun kendisine teslim ettiği sapkınlığa ilişkin bir metin mi saklamıştı yoksa? O zaman Venantius, her şeye ve herkese baş kaldırmış olan bu çılgın ve kötü insanların oluşturdukları topluluğa ilişkin bazı gizemli buyrukları okuyup not almış olsa gerek. Ama benim bu varsayımımla çelişen iki olgu var. Birincisi, Venantius'un böyle sorunlarla ilgileniyormuş gibi görünmemesi. O Yunanca metinler çevirmeniydi. Bir sapkınlık vaizi değil. İkincisi de incirlerden, taşlardan, Ağustos böceklerinden söz eden cümlelerin bu birinci varsayımla açıklanamaması. Belki de başka anlamı olan bilmecelerdir bunlar diye öne sürdüm. Yoksa başka bir varsayımınız mı var? Var ama henüz karışık. Bu sayfaları okurken bu sözcüklerin bazılarını daha önce okumuşum gibi geldi bana. Başka bir yerde gördüğüm buna benzer cümleler geldi aklıma. Öte yandan bu sayfa şu birkaç gün içinde konuşulmuş bir şeyden söz ediyor gibi görünüyor bana. Ama ne olduğunu anımsamıyorum. Düşünmeliyim. Belki başka kitaplar da okumam gerekecek. Nasıl olur? Bu kitabın ne demek istediğini anlamak için başka kitaplar mı okumanız gerekir? Bazen öyle olabilir. Kitaplar çoğu kez başka kitaplardan söz ederler. Çoğu kez bir kitap, tehlikeli bir kitapta çiçeklenen zararsız bir tohum gibidir. Ya da tam tersine, acı bir tohumun tatlı meyvesidir. Alberto'yu okurken Thomas'ın ne söylemiş olabileceğini anlayamaz mısın? Ya da Thomas'ı okurken İbn-i Rüşd'ün ne söylemiş olacağını? Doğru dedim beğenerek. O zamana dek her kitabın nesnelerden söz ettiğini sanırdım. Kitapların dışında kalan insancıl ya da kutsal nesnelerden. Şimdi kitapların oldukça sık başka kitaplardan söz ettiklerini ya da sanki kendi aralarında konuştuklarını fark ediyordum. Bu düşüncenin ışığında kitaplık bana daha da tedirgin edici bir yer gibi göründü. Uzun, yüzyıllar süren bir mırıltı, bir parşömenle bir başka parşömen arasında görünmez bir söyleşiydi demek ki kitaplık. Canlı bir nesne, bir insan zihninin yönetemeyeceği güçlerin barınağı, birçok zihinden çıkmış, onları üreten ya da iletenlerin ölümünden sonra da varlığını sürdüren bir gizler hazinesi. Ama o zaman dedim, kitapları saklamak neye yarar? Madem ki herkese açık olan kitaplardan gizlenmiş olanlara ulaşabiliyoruz, yüzyıllarca sonra hiçbir yararı yok bunun. Yıllar ya da günlerle ölçülen zaman aralığında belli bir yararı olabilir. Görüyorsun, nasıl şaşkın durumdayız. Öyleyse bir kitaplık gerçeği dağıtma aracı değil, onun ortaya çıkmasını geciktirme aracı mıdır diye sordum. Hayretten dona kalmış. Her zaman ille de öyle olması gerekmez. İçinde bulunduğumuz durumda öyle. Dördüncü gün öyle. Atso türüf mantarı toplamaya gidiyor. Minoritlerin gelmekte olduklarını görüyor. William ve Ubertino ile minoritler uzun uzun konuşuyorlar. 22. Yohannes hakkında çok acıklı şeyler öğreniliyor. Bu düşüncelerden sonra üstadım artık hiçbir şey yapmamaya karar verdi. Daha önce de söylemiştim. Bazen tam bir eylemsizlik içinde olurdu. Sanki yıldızların arsız aralıksız döngüleri durmuş, o da onunla onlarla birlikte durmuş gibi. O sabah da öyle yaptı. Ot şiltenin üstüne uzandı, gözleri açık, boşluğa dikilmiş, elleri göğsüne kavuşmuş, düzensiz ve yürekten olmayan bir dua mırıldanıyormuş gibi, dudaklarını belli belirsiz kıpırdatarak. Düşünmekte olduğunu düşündüm ve düşünmesine saygı gösterip yeniden avluya çıktım. Güneşin gücünü yitirmiş olduğunu gördüm. Güzel ve açık başlamış olan sabah, gün ilk yarısını tüketirken nemli ve puslu olmaya başlamıştı. Gece yarısından beri kocaman bulutlar kuzeyden gelip dağın doruğuna yayılıyor, onu ince bir sisle örtüyordu. Sise benziyordu. Belki topraktan da sis yükseliyordu. Ama bu yükseklikte aşağıdan gelen sisle yukarıdan inen sis birbirinden güçlükle ayırt edilebiliyordu. Severinus'un domuz çobanlarıyla bazı domuzları neşe içinde topladığını gördüm. Domalan aramak için dağın yamaçlarından aşağıya, vadiye ineceklerini söyledi bana. Bu yarımadada yetişen ve Ronsia'da olsun, kara bu bölgede olsun daha beyaz ve kokulu, Benedikten ülkelerinin tipik özelliği olan bu lezzetli yeraltı yemişini henüz görmemiştim. Severinus bana türüf mantarının ne olduğunu ve değişik biçimlerde pişirildiğinde nedenli lezzetli olduğunu anlattı. Çok güç bulunduğunu çünkü toprağın altında mantardan daha derinlerde gizlendiğini, onları koku alarak bulabilen tek hayvanın domuz olduğunu söyledi. Ancak bulunca onları yemek istedikleri için domuzların hemen oradan uzaklaştırılıp türüf mantarlarının topraktan çıkarılmaları gerekiyordu. Daha sonra beylerin ellerinde çapalarla hizmetçilerin önünde soylu tazılarmış gibi domuzların ardına takılarak bu ava katılmaya gönül indirdiklerini öğrendim. Gerçekten de daha sonraki yıllarda ülkemden bir derebeyi İtalya'da bulunduğumu öğrenince orada gördüğü gibi bazı beylerin domuzlarının için kendilerinin otlattıklarını sordu. Onların türüf mantarı aradıklarını anımsayarak güldüm. Ama bu beylerin yemek için yer altında türüf mantarı aramaya gittiklerini ona söyleyince onların tüfel yani şeytanı aradıklarını söylediğimi sandı. Hayretle bana bakarak dindarca haç çıkardı. Dipnot. Almanca tüfel şeytan. İtalyanca tartufo. Türüf mantarı anlamına gelir. Burada ses benzerliğine dayanılarak bir sözcük oyunu yapılmıştır. Sonra yanlışlık anlaşıldı. İkimiz de güldük. İnsan dillerinin büyüsü böyledir. İnsanlar aralarında anlaşarak bazen aynı seslerle başka başka şeyleri anlatırlar. Severinus'un hazırlıkları merakımı uyandırınca ona katılmaya karar verdim. Bunun bir nedeni de onun herkesi üzüntüye boğan olayları unutmak için bu ava yönelmiş olduğunu anlamamdı. Severinus'un düşüncelerini unutmasına yardım ederek, kendimin de kendi düşüncelerimi unutmak değilse bile en azından dizginleyebileceğimi düşündüm. Her zaman ve yalnızca gerçeği yazmaya karar verdiğimden, vadede adını anmayacağım birini bir an için görebileceğim düşüncesinin için için beni kışkırttığını da gizlemiyorum. Ama kendi kendime ve neredeyse yüksek sesle iki heyetin o gün gelmelerini beklendiğinden belki onlardan birini görebileceğimi söyledim. Dağın dönemeçlerinden yavaş yavaş inerken hava açıyordu. Güneş çıkmamıştı. Gökyüzünün üst kesimi yoğun bulutlarla kaplıydı. Ama nesneler açık seçik ayırt edilebiliyordu. Çöken sis hep başımızın üstünde kalıyordu. Gerçekten de biraz daha aşağıya inince dönüp dağın doruğuna baktığım zaman artık hiçbir şey göremedim. Yamacın yarısından yukarıya dek, dağ doruğu, yüksek düzlük, Aedeficum, Her şey sisler arasında yetip gidiyordu. Geldiğimiz günün sabahı dağlık bölgeye vardığımızda bazı dönemeçlerden 10 mil ya da daha az uzaklıkta deniz hala seçilebiliyordu. Yolculuğumuz beklenmedik görünümlerle doluydu. Çünkü kendimizi ansızın alabildiğine güzel koylara dik olarak inen bir dağ terasında buluyorduk. Çok geçmeden dağların arasından başka dağların yükselerek uzak kıyının görünümünü birbirinden gizledikleri derin boğazlara giriyorduk. Güneş vadilerin derinliklerine güçlükle işleyebiliyordu. Daha önce hiçbir yerde İtalya'nın o bölgesinde gördüğüm gibi denizle dağların, kıyı şeritlerinin ve yüksek kır görünümlerinin böylesine dar ve beklenmedik bir biçimde iç içe girdiğini görmemiştim. Boğazlar arasında ıslık çalan rüzgarda, denizden gelen reçine kokularıyla buz gibi sert dağ esintilerinin dönüşümlü savaşını sezinleyebiliyordu insan. Ama o sabah her şey gri, hemen hemen süt mavisiydi. Boğazların uzak kıyılarına doğru açıldığı yerlerde bile ufuk yoktu. Ama bizi üzen öykümüzü çok az ilgilendiren anımsayışlarla oyalanıyorum. Sabırlı okurum. Onun için der, Töfeli arayışımızın ayrıntılarına girmeyeceğim. Önce benim gördüğüm Minorit rahipler heyetinden söz edeceğim daha çok. William'a haber vermek için hemen manastıra koştum. Üstadım konukların manastıra girip töre gereği baş rahip tarafından karşılanmalarını bekledi. Sonra gidip onları karşıladı. Rahipler birbirleriyle kucaklaşıp selamlaştılar. Yemek saati geçmişti ama konuklar için bir sofra donatıldı. Baş rahip onları kendi kendilerine William'la baş başa bırakmak inceliğini gösterdi. Kuralın yükümlülüklerinden kurtulmuş, rahatça yiyip içiyorlar, bir yandan da birbirlerine izlenimlerini anlatıyorlardı. Tıpkı Tanrı bu sevimsiz benzetme için beni bağışlasın, bir savaş konseyi gibi. Düşman konuk, yani Avignon heyeti gelmeden bir an önce toplanmaları gerekiyordu. Yeni gelenlerin hemen Uberto ile de buluştuklarını söylemeye gerek yok. Tümü de şaşkınlık, sevinç ve yalnızca uzun süre ortadan kayboluşunun ve bu yok oluşu kuşatan korkuların değil, onlarca yıl kendilerinin savaşına katılmış olan bu yürekli savaşçının niteliklerinin esinlediği saygıyla selamladılar onu. Heyeti oluşturan rahiplerden daha sonra ertesi günkü toplantıyı anlatırken söz edeceğim. Bunun bir nedeni de başlangıçta onlarla çok az konuşmuş olmam. Çünkü William, Ubertino ve Cesenalı Michel arasında hemen yapılan üçlü toplantıya katılmıştım. Michel çok tuhaf bir adam olmalıydı. Fransisken tarikatına ateşli bir tutkuyla bağlıydı. Bazen gizemli coşkuya kapıldığı anlarda Ubertino'nun el kol devinimleri, vurguları görülüyordu onda. Dünya nimetlerine düşkün, Romanyalı bir adam gibi çok insancıl ve neşeli, ağzının tadını bilen, dostlarına kavuşmaktan mutluluk duyan bir adam, ince ve çekingen olmasına karşın hükümdarlar arasındaki ilişkilerden doğan sorunlara değinildiği zaman birden bir kurt gibi tetikte ve kurnaz, bir köstebek gibi sinsi, kahkahalarla gülebilen, ateşli gerilimler, anlamlı suskunluklar yaşayabilen, konuşmakta olduğu kimsenin sorusu yanıtlamayı yaslayışını bir dalgınlıkla örtmesini gerektirdiği zaman bakışlarını ustaca öteye çevirebilen biri. Yukarıdaki sayfalarda ona ilişkin bazı şeyler söylemiştim. Bunlar başkalarından işittiğim, belki onların da başkalarından duydukları şeylerdi. Oysa şimdi onun çelişik tutumlarını ve son yıllarda kendi arkadaşlarını ve onu izleyenleri bile şaşırtan siyasal tutumundaki ani değişiklikleri daha iyi anlıyordum. Minorit rahiplerinin başı olduğundan, ilki olarak Aziz Francesco'nun gerçekten onun yorumcularının kalıtçısıydı. Bagnerogioğlu, Bonaventuro gibi bir öncülün ermişliği ve bilgeliğiyle yarışmak zorundaydı. Kuralın saygınlığını, aynı zamanda tarikatın öylesine güçlü ve büyük olan mal varlıklarını güvence altına almak zorundaydı. Tarikatın kendilerinden sadaka biçiminde de olsa, gönenç ve mal varlığının kaynağını oluşturan armağanlar ve bağışlar aldığı sarayları ve kent meclislerini gözetmek zorundaydı. Aynı zamanda tövbe gereğinin en ateşli tincileri tarikattan uzaklaştırmamasına, başında bulunduğu görkemli topluluğu parçalayarak onu sapkınlar güruhlarından oluşan bir topluluğa dönüştürmelerine yol açmamasına da özen göstermek zorundaydı. Papa'ya, imparatora, yoksul bir yaşam süren rahiplere, Kuşkusuz kendisini gökyüzünden gözetleyen Aziz Francesco'ya, yeryüzünden gözetleyen Hristiyan halka yaranmak zorundaydı. Michel Provence'in en boyun eğmez rahiplerinin beşini ona teslim etmekte duraksamamış, Papa'nın onları yakmasına izin vermişti. Ama tarikata girmiş olanların çoğunun, İncil'in öngördüğü yalın yaşamı izleyenlerin duygularını bölüştüklerini, bunda Ubertino'nun da payı olabilirdi, görünce Michel öyle davrandı ki 4 yıl sonra Perugia Ruhani Meclisi yıkılan adamların savlarını yasallaştırdı. Böylece Michel doğal olarak sapkın olabilecek bir gereksinimi tarikatın töre ve kurumlarını içinde eritmeye, tarikatın istekleriyle Papa'nın isteklerini uzlaştırmaya çalışıyordu. Ama Michel onayını almadan kendi yolunda yürüyemeyeceği Papa'yı ikna etmeye çalışırken, İmparatorun ve imparatorluk tanrı bilimcilerinin lütuflarını da gönül indirmezlik etmeksizin kabul etmişti. Onu gördüğüm günden daha 2 yıl önce Lyons Genel Kurulu'nda rahiplerine katılarak Papa'nın kişiliğinden yalnızca ılımlılık ve saygıyla söz etmişti. Üstelik bu, Papa'nın minoritlerden söz ederken onların köpek gibi havlamalarına, yanılgılarına ve çılgınlıklarına karşı çıkmasından birkaç ay sonra oluyordu. Ama şimdi sofrada Papa'dan hiç mi hiç saygı duymaksızın söz eden insanlarla alabildiğine dostça oturuyordu. Öykünün gerisini daha önce anlatmıştım. Johannes, Michel'in Avignon'a gitmesini istiyordu. O ise hem istiyordu hem istemiyordu bunu. Ertesi günkü toplantıda bir boyun eğiş, hele bir ihanet davranışı gibi görünmemesi gereken bu yolculuğun nasıl ve ne gibi güvencelerle gerçekleştirileceği kararlaştırılacaktı. Michel'in Papa Johannes'i gördüğünü hiç sanmıyorum. En azından Papa olduktan sonra. Her ne olursa olsun uzun zamandır onu görmüyordu. Arkadaşları da kutsal değerleri alıp satan bu adamı betimlemekte birbirleriyle yarışıyorlardı. "Öğrenmen gereken bir şey var," diyordu ona William. "Yeminlerine kanmamalısın. Hep sözde kalır o yeminler. Hiç yerine getirmez onları." "Seçildiği sırada neler olduğunu herkes bilir," diyordu Bertino. "Ona seçim denmez. Tepeden inme denir," diye araya girdi sofradakilerin sonradan adının Newcastle'lı Hook olduğunu öğrendiğim biri. Üstadımınkine benzer bir vurguyla. Zaten Clemens'ın ölümü de pek açıklığa kavuşmamıştı ya. Kral Johannes'in 8. Bonifatius'un ölümünden sonra yargılamaya söz verip sonra da öncülüğünü yatsımaktan kaçınmak için her şeyi yapmasını bağışlamamıştı. Clemens'ın Carpentras'ta nasıl öldüğünü hiç kimse tam bilmiyordu. Gerçek şu ki kardinaller papayı seçmek için Carpentras'ta toplandıklarında yeni papa seçilemedi. Çünkü haklı olarak tartışma Avignon ile Roma arasında bir seçim sorununa kaymıştı. O günlerde ölü papanın yeğeni tarafından tehdit edilen kardinallere ne olduğunu iyi bilmiyorum. Bir kıyım olduğu söyleniyor. Hizmetçileri öldürülmüş, saray ateşe verilmiş, kardinaller krala başvurmuşlar, o da onlara papanın Roma'dan ayrılmasını hiçbir zaman istemediğini, sabırlı olmalarını ve iyi bir seçim yapmalarını söylemiş. Sonra güzel Filip ölüyor. Onun nasıl öldüğünü de Tanrı bilir. Ya da şeytan, dedi Ubertino. Ya da şeytan diye ona katıldı Hook dudak bükerek. Her neyse. Başka bir kral gelir, 18 ay yaşar, sonra ölür. Yeni doğmuş olan varisi de birkaç gün içinde ölür. Bunun üzerine naip, kralın kardeşi tahta geçer. Bu 5. Philip'tir. Poitiers kontuyken, Carpentras'tan kaçan rahipleri yeniden bir araya toplayan adamın ta kendisi, dedi Michel. Evet, diye sürdürdü Hook. Lyons'ta Dominiken Manastırı'nda kardinalleri güvenliklerini sağlayacağına ve onları tutuklatmayacağına ant içerek papa seçmek üzere yeniden toplar. Ama bir kez onun yetkisine boyun eğince onları yalnız kilit altında tutmakta kalmaz. Çünkü töre böyledir. Bir karara varıncaya dek her gün yiyeceklerini azaltır. Sonunda her biri onun taht üzerindeki hak iddiasını desteklemeye söz verir. Tahta çıkınca da 2 yıl tutuklu kalmaktan bitkin düşen kardinaller, yaşam boyu hapiste kalarak kötü yiyecekler yemekten korkan bu oburlar her şeye razı olurlar ve Petrus'un tahtına 70'ini aşmış olan o cüceyi oturturlar. 37. ayrımın sonu, sayfa 415, devamı 38. ayrımda.